Ayrım 17.
Bunlar bir saniyede aklından geçmişti. Gene birkaç saniyede neler düşündü? İnsan utana utana başkalarının sezmesinden ürkerek öyle çirkin şeyler düşünebiliyor ki, bazı yüzlerdeki kötü etki galiba bundan. Böyle şeylere fazla düşkünlükten ileri gidiyor. Kendisi de işi arttırırsa, şu güven verici adam tesiri yapan temiz ifadesini kaybedebilir. Halbuki 50'sinden sonra yüzdeki saf, samimi, tatlı çizgiler ne kadar gereklidir. Günname yemek masasını kuruyor. Önce konuşmazdı. Deminki iltifattan cesaretlendi mi ne, laflıyor. Geciktiler. Saat 8:30. Büyük hanım olsun gelmeliydi. Gitmeyecekti zaten. Ayşen hanım yolladı. Benden başka kimsenin evde kalmasını istemedi. Sonra birdenbire karar verip acele, neden sokağa fırladı anlayamadım. Sözünü bitirmişti, zil çaldı. Gelen üftade olacak. Çünkü Ayşe'nin alışkısı kapıyı anahtarla açmaktır. Evet, işte karısı. Mantosunu çıkarmadan sordu. Ne oldu sonuç? Ayşen yok mu? Atağa bildiklerini anlattı. Hizmetçi uzaklaşınca ilave etti. Gidiş acayip. Kız bir buhran geçiriyor. Gizli bir derdi var ama nereden anlayacağız? Açılmıyor. Dert mert yok. Düpedüz kancıklık yaptı. Elin erkeklerini peşi sıra koşturuyor, azdırıyor. Bize de söz gelecek bir gün. Daha önce sıyrılıp gitsek evimize efendi. Görsen Feride apartmanı bir döşemiş, bir süslemiş ki Atıf'ın milletvekilliğinin de eli kulağında. Sana hükümette uygun bir iş bulur. Azıcık konuştuk. Bankalarda üyelikler varmış. Haftada bir uğrar, kahveni içer dönermişsin. Maaşı da yüksekmiş. Atağa sert bir cevabı hazırlanıyordu. Salonun kapısında Ayşe'nin şekli göründü. Halinde bir tuhaflık var. Affedersin dayıcığım. Gelemedim, seni boş yere beklettim. Teyze, nasıllar Feride abla, Atıf Bey enişte? Karı koca ölçülü derecede somutkan susuyorlar. Darıldınız mı bana? Gücendirdim mi sizi? Üftade damadının parasına, gelecekteki işine güvenerek susmakta devam etti. Ataya da bir cesaret gelmişti. Sen bunları bırak dedi. Bizim defterimiz okunmaz. Rüştü meselesini anlat. Ayşen dikleşti, karşısındakileri süzüyor. Siyah halkalı mercan gözleri birer kızgın kurşun. Sanki fırlayıp ciğerlerine saplayacak. Baktı, baktı, dudakları titriyor. Korkunç adeta, fena bir şey söyleyecek. Söylemedi, döndü. Fakat koridordan sesini duydular. Günname'ye diyor ki, ''Bırak gemiyi şimdi, odama gel, bavullarımı hazırlayacağım.'' Üftade yerinden hopladı. ''Ayol, hakkın varmış efendi, kız kriz geçiriyor. Buhran muhran değil, çıldırmış basbayağı. Nereye gidiyor? Gece yarıları oluyor. Uyuyor musun? Her akşam koluna takıp gezdiren sendin. İşi senin bilmen gerekti. Etrafı seyre dalacağına yanındaki taziye göz kulak olaydın. Ne yapacağız şimdi? Babasına ne deriz? Vebali bizim üstümüzde. Sert de söyledin. Kendi kızımız mı o? Kel ahretlik mi yoksa?'' Kocası kolunu ovuşturuyor. İçeriki odada dolapların açılıp bavulların çekildiği duyulmaktadır. Neden sonra kendini bulan ata şöyle söylendi. ''Gitmek bize düşer, kalk hanım. Buna kovulmak denir. Aşifte ne halt ederse etsin.'' 8. Gidemediler. Çünkü üftadenin itirazlarını aldırmayarak kocası ''Sen istersen kal, ben duramam.'' diyerek paltosunu giyiyordu. Günname odadan fırladı. ''Aman koşun, küçük hanım bayıldı.'' Feryadıyla kendilerine doğru yürüdü. Hemen koştular. Ayşen halının üzerine boylu boyunca serilmişti. Bacakları açılmış, birbirinden uzaklaşmış vaziyetteydi. Atağa yaklaşınca dişlerinin kenetlendiğini, tırnakları etine batarcasına avuçlarının yumulduğunu gördü. Bluzunu yırtmıştı. Göğsü kabarıp iniyor, yüzünde acı çektiğini gösteren gergin çizgiler hafifçe inliyordu. Karısı bağırdı. ''Aman bir doktor, çabuk doktoruna telefon et. Numarası duvardaki kağıtta yazılı.'' Hem böyle diyor, hem de hizmetçinin getirdiği kolonyayı Ayşen'e koklatıyor, göğsüne döküyor, kollarına sürüyor, avuçlarını açmaya çalışıyor, gözlerini üflüyordu. Ata doktoru bereket evinde buldu ve ''Şimdi geliyorum'' cevabını karısına yetiştirdi. Talimnamede oturuyordu. Onu da Berin tavsiye etmişti. Para bu. Nezle olsalar çağırıyorlardı. Bu henüz kırklık adamda nasıl da çarçabuk ün yapıyorlar, zengin oluvermişti. Kendini naza çekmesini biliyordu. Öyleydi ama her yere gitmediği halde Ayşen telefon etti mi nazlanmıyor. Gelince de kıza hoş görünmek için dil dökmeye başlayıp uzun süre kalıyordu. 10 dakika sonra yetişti. Yatağına yatırdıkları hasta henüz baygınlık halinde ama avuçları gevşemiş, inlemiyor da. Ara sıra geriliyor ve yerinden kayıyor. Kaydıkça etekleri arkasına toplanıp bacakları meydana çıkıyor. Üftade ile Günname bu çıplaklığı örtmek için elbiseyi derhal aşağıya çekiyorlar. Sait Raşit Kaynarsu, ismi de ne uzun, telaş etmedi. Usulen şartmış gibi nabızlarını saate bakmadan şöyle bir saydıktan sonra göğsüne başını dayadı, dinleyip bıraktı. Dedi ki, olur bunlar, çok sürmez açılır. Üşüyecektir belki. İhtiyaten bir şişe sıcak su bulundurunuz. Gerekirse ayaklarına koyarsınız. Üstünü de örtersiniz ama terlemesin. Size bir ilaç yazıyorum. Şimdi piyasada güç bulunuyor. Alman malıdır. Eğer onu bulamazsanız bir yerlisi var, işi görür. Yarın geleceğim. Rejim takip etmesi uygun olacak sanırım. Hava değişimi, seyahat iyi gelebilir. Belki de başka bir şey. Ata sordu. Ne gibi bir şey? Doktor cevap vermedi. Kendisi soruyor. Kaç yaşında? 19-20. Düşünüyor. Sanki zihninden bazı hesaplar yapıyor. Bir denklem çözmeye çalışıyor. Başını kaşımıyor ama onun yerine parmaklarını sayı sayarcasına oynatıyor. Herhalde önemli değil. Dedim ya efendim, olur bunlar. Nabzına bir daha baktı. Memnun tavırla başını salladı. Hakikaten de Ayşen gittikçe gevşiyor, rahatlıyordu. Gözlerini açtı bile. Sarhoş bakışlarıyla etrafı görmeye çabalıyor. Bu gözler Atay'a ilişti. Dudakları hareket ediyor. Sevecen bir sesle, ''Dayı'' dedi. ''Ah Ayşen, güzel yavru, dayı o bir tek kelimeyle kendinden geçmiştir. Gidip ayaklarını avuçlarının içine almak, okşamak, ısıtmak istiyor. Belli ki buz gibi donmuş bunlar. Uyuşturacak, tekrar ılık hale getirecek. Demin yaptığı kabalığı affetti demek. ''Kızım, evladım'' diye yanına yaklaştı. Birbirlerine gülümsüyorlar. Gülümseyerek doktora da iltifat etti. Kaynarsu, ''Bu gece tam dinlenme. Eğer gündüzün aile arası olur ya, bir şey geçti, bir şeye canınız sıkıldıysa bundan konuşmazsınız. Geceliğini giysin, dinlensin.'' Limon kabuğu renginde galiba limon ağacından yapılmış karyolasında ve limon kolonyası kokuları içinde Ayşe'nin bir yatışı vardı. Doktorun öyle bir görünümden ayrılıp gitmesine Ata şaştı. Oturup helezonlu teldeki kızıl ve tatlı ışığı, kızın göz bebeklerini andıran, gece kandili ampulünün altında dayı bey sabaha kadar seyrederdi o tabloyu. Seyreder, eder, hülyalar kurardı. Hekim apartmandan ayrılırken geçirmek için kapı önüne giden karı koca tekrar odaya döndüler. Ayşen hafifçe araladığı gözlerini kırpıştırdı. Çok aydınlık burası. Orta ampulleri söndürdüler. Bugün sinirlerim çok bozulmuştu, kusuruma bakmayınız teyze. Bilseniz, sus meleğim, yorma kendini. Kusur da ne demekmiş, olur böyle şeyler. Doktor da söylemedi mi? Olağan şeylerdir bunlar. Ha, dayıcığın parayı getirmiş. Güle güle oyna, ye, keyfine bak. Aldırma o ciğeri 5 para etmez heriflere. Kız para konusuna aldırmayarak uyuklar gibi yaptı. Teyze dedi ki, şuraya bir şilte serip odanda yatayım istersen. Gerek yok, iyiyim. Bir rahatsızlık hissedersem duvarı vururum. Olmaz inşallah. Olursa vur. Uykum hafiftir. Hemen uyanırım. Ata karısının bacağından sürüklesen uyanmayacağını bildiği için gülümsedi ama esner gibi yaparak gülüşünü gizledi. Aynı zamanda Ayşe'nin de aynı ihtiyacı duyduğunu bakışından okumuştu. Kapıcı Bilal'in kuş gibi uçup getirdiği ilaçtan verdiler. Validol ve Melisa kokulu bu damlalar fincandaki suya düşünce ortaya toplanıyor, hoşaf üzerindeki yağlı kaşık yaldızları gibi pırıl pırıl parlıyordu. İlaç verme işini gözlükleri burnunda özenle Ata yapmıştı. Damlaları sanki bir tek fazlası veya eksiği olay çıkaracakmışçasına saymış, bulaşıp kalan kısmı da yeniden su koyarak fincanı bununla çalkaladıktan sonra sevgili hastasına içirmeyi ihmal etmemişti. Odanın bir köşesinde duran Günname bütün bu olanları gözünden kaçırmıyor, memnun ve çapkınca alaylı bakışlarıyla hepsini süzüyor. Karı koca öbür odaya geçtiler. Üftadenin aklı 2000 lirada. Günname namuslu kızdır ama ver şunları, dolaba koyup kilitleyeyim, dedi. 550 liralık yepyeni cilası ve boya kokusu üstünde 4 banknot, Ata yeleğinin iç tarafına yapılmış cebinden bunları çıkarıp uzattı. Parmaklarına değince karısının nasıl bir haz geçirdiği belliydi. Sayıyor, seyrediyordu. Birden kapıdan gözetleniyormuşçasına elinde kaybetti. Bir hokkabaz daha iyi yapamazdı bu marifeti. Üftade soruyor. Ne dersin bayılma faslına? Fasıl masıl yok, fikrimde ısrarlıyım. Kızcağız kriz geçirdi. Kocaya varsa geçer. Belki geçer, fakat erkekten bucak bucak kaçtığına, daima atlatmak, zaman kazanmak istediğine dikkat etmiyor musun? İki şık var. Ya başka birine bir bilmediğimize tutkun, yahut da ne? Ata ikinci şıkkı bulamıyor. Bulamadığını, akıl erdiremediğini anlatan yüz ve el hareketleriyle susuyor. Eli bir süre boşlukta ve parmakları yarı yumulmuş şekilde durdu. Dudakları da tuhaf bir durumda açık kaldı. Bu bir akıl erdirememe şeklidir. Bilmem gayrık, Allah bir, işi bin. Düşüne düşüne kanım kurusa boş, biz evimize çekilek. Karaltın nerede, kararın orada demişler. Kazanda pişirir, kapağında yeriz ama içimiz rahatlar. Atanın ikide bir Gedikpaşa'ya dönmek istemesi biraz içten ama azıcık da Ayşen'den kolayca ayrılacağını anlaması, zihninden bir şey geçirip fikrini değiştirmemesi için üftadeye kasıtlı bir davranışla tekrarlayıp duruyordu. Odasına gitmek üzere kalkarken karısı, ''Bir kerecik kapısını dinle, uyuyor mu bakıver?'' dedi. Kulak verdi. Ses yok ama ata nasıl uyuyacak? Önce akşamüstü olanlardan hiçbirini bilmiyor. Sonra Ayşe'nin bayılmış halini, hele ayılınca kendisine sevecenlikle gülümsemesini, dayı demesini unutamıyor. Erkeklerden evlenmeden kaçışları da ayrı ve önemli mesele. Gel de uyu. Fakat çok defa olduğu gibi uyuyamayacağını sanırken sabaha kadar deliksiz bir uyku çektiğine uyanınca şaştı. Hava ışıldamaya başlamıştı. Mutfağın lambası kapıların üst camlarından süzülerek odasına vuruyordu. Karısı kahve pişiriyordu. Günname kendiliğinden uyanmaz. Her sabah karyolasını sarsarak kaldırırlar. Hatta bazen ata bu işi yapar. Ayşe'ni takliden kolsuz gecelikle göğüs bağır açık yatmasına şaşar. Yüzünün buğday rengine uymayan duru beyaz vücudu dikkatini çeker. Hizmetçilerin çoğu böyledir. Esmer sandıklarınızın kapalı tarafları bembeyaz çıkar. Hele bazısı pek sert adelelidir. Memleket deyimiyle yere çaksan batar. Üftade ile danışıyor. Ayşen'den biraz bilgi almadıkça yazıhaneye gitmesi uygun değildir. İsmail Bey'e Rüştü'ye ne söyleyecek? Gene de olduğu gibi anlatırım. Benim ne sorumluluğum var? Dalavere çevirmiyorum ya. Telefonda kızın sağlığını sorarım. Belki birkaç söz söyler. Bu kararı almakla beraber Sedef'in ticarethanesine heyecanla girdi. Aksiliğe bak ki merdiven ayağında İsmail Bey duruyor. Ambar memuru ile konuşuyordu. Merhaba. Merhaba Ata Efendi. Dur şu sözümü bitireyim, beraber çıkarız. Memura talimatını verdikten sonra Dayı Bey'in kolundan tuttu. Biliyorsun tabii dedi. Rüştü bu sabah gitti. Nereye? Haberim yok benim. Ayşen dün gece düşüp bayıldı. Hekimler getirttik. Gözümüze uyku girmedi. Vah vah, neyse olur bunlar. Evet, Rüştü Bey Mersin'e gitti. Sebep? Seninkinin babasıyla konuşma. Küçük hanım pastanede buluştukları zaman öyle emir buyurmuş. Babam müsaade etmedikçe söz veremem, karar alamam demiş. Bana sorarsan atlatmış gene. Onu da atlatacak. Elçi cenaplarını da, hepsini de. Niçin? Artık bunun niçini miçini var mı? Besbelli. Yani gözü başkasında. Benim bildiğim öyle biri yok. Vardır, uygunsuz biridir, söylemeye utanıyor. Ata başını iki yana sallıyor. Fesübhanallah, kimseyle yalnız başına gezip tozduğu şimdiye kadar görülmedi. Aile akraba arasındakiler nasıl? Damattan başka kim var? Onun yüzünü de biz apartmana taşınalı ayda bir kere görmüyoruz bile. Evi ayrı, köyü ayrı. Hem Ayşen bu mahalle delikanlısını ne yapsın? Ten fanilasıyla dolaşır yazın. Nargile de içer, Çakır'ın müşterilerindendir, gönül verecek onu mu buldu? Ben ille damadındır demiyorum. Kadın akla gelmeyene şuna buna tutulur, ne yaşa bakar ne başa. Bacak kadar çetini sevmiyor ya, rica ederim İsmail Bey, kızma ama her şeyi kötüye yoran bir ruhun var senin. İçinden, herkesle meşgul olacağına, karına, baldızına, kızına bak diye söylendi. Gerekirse yüzüne karşı da söylerdi. Anadolu damarı tutmasın bir kez. Ayranı kabarı verdi mi hepinin sülalesinden başlardı. İsmail Bey sözünü kesti. Hayır, bir şey daha söyleyecekti, yuttu. Odaları önünde şeker renk ayrıldılar. Öğleye doğru apartmana telefon etti. Cevap veren Günname. Büyük hanımla geziye gittiler. Doktor gelmişti de hava alın demişti. Dışarısı günlük güneşlik. Ata haberden hoşlandı ve bu memnuniyetle hizmetçiye iltifat makamında sordu. Sen ne yapıyorsun? Ütü yapıyorum. Priz yandı. Bilal tamir ediyor. Vay, o kurt herifle kınalı koyun bir arada bırakılır mı? Küçük bir kıskançlıkla söylendi. Tembih etmeli, biz yokken içeriye kimseyi sokmasın. Yardımcıya getirdiği su böreği ile muhallebiyi iştahla yiyordu. Dün gece aç karnına yatmıştı. Belki de bundan dolayı olaylara karşın rahat uyumuştu. Babası su böreği yapmazdı. Vıcık vıcık yağlıdır diye paşa istemezdi. Ama paça böreği meşhurdu. İçi tavuk etiyle az bulunur bir sakız böreği yapardı. Yeme de yanında yat. Ata zihnen ezbere olarak bildiği böreklerin isimlerini sayıyor. Puf, bohça, cigara, fincan, alt üst, çarşı, su, yufka. Bir de mihrap böreği vardı. Balıklı böreği az kişi bilir. Tatar böreği börek sayılmaz. Pirohi, mantı, manastır pidesi, et ekmeği vesaire de asıl börekten sayılmaz. Nemse böreği ise alafranga, pateler türüne girer. Babası bunlarda da ustaydı. Mükemmel volovanlar yapardı. Frenk misafirler çağrıldığı zaman sülün etiyle yaptığı pateşo eşsizdi. Birdenbire sülün kelimesinden olacak, gene Ayşe'ni hatırladı. İsmail Bey'in sözleri bir bakıma düşünmeye değer. Damat Atıf'ı mı seviyor acaba? Babasından sermaye koparmasına sarı kız çalışmıştı. Hatta dayatmıştı bile. Fabrikadaki Ayşe'ni andıran daktilo meselesi de garip. Yok canım dedi. Bunun imkanı yok. Kızcağız bize bir iyilik olsun diye babasını zorladı. Birini sevdiğine ben inanıyorum. Zaten kendisinin de ağzında bir şey dolaşıyor. Kim ola şu herif? Hayli düşündü, bulamadı. Önündeki muhallebiyi üç kaşıkta bitirmişti. Porsiyon bunlar ha. Tadımlık deseler daha doğru. Ata Efendi yeni muhallebicileri, hele muhallebici dükkanlarını hiç beğenmiyor. Eskiden sadece süt, tarçın, gül suyu kokan bu yerleri, şimdi pilav kokusu, tavuk tüyü kokusu kaplamış. Bari tavuk suları ve pilavları bir şeye benzese. Çorbalar yavan mı yavan, pilavın ise tadı tuzu olmadıktan başka pirinçleri de kırık. Şişmemiş, kabarmamış, pilav manzarasını almamış. Zaten buralarda ne varsa hepsi kansızlığa uğramış. Süt öyle sulu, nişasta peltesi, çocuk maması, ararot hafifliğinde. Sütü hatırlatmayan bir lezzette ki, sanki midelerinden hasta olanlar için avunsunlar diye özellikle böyle pişirmişler. Beyoğlu'nda yeni açılan lüks muhallebicilere şaşıyor. Şatafatı yerinde, müşterilerde de caka. Ama ben oturup terbiyeli terbiyeli ekmek kadayıfı yerken, yanımdaki müşteri kümes kokulu bulanık bir çorbaya ekmek doğrayıp hopurdata hopurdata içiyor. Sonra da üzerine tavuk derileri ve kırıntıları konmuş bir pilava kaşık atıyor. Zevksizlik, nezaketsizlik, çirkinlik. Muhallebicinin yalnız sütlüler ve süt ürünlerinden yemekler satması gerektir. Su böreği, baklava, tulumba tatlısı ağır geliyor insana. Önünde duran tepsiyi kaldırttı. Sade kahve ısmarladı. Gelince bir sigara yaktı. Tütünle kahvenin etkisi olacak, zihninde bir nokta aydınlanıverdi. Vay edepsiz herif vay, bana demin adeta Ayşen seni seviyor dedi de anlamadım. Gidip şu Melun'un kafasını kırayım. Sandalyeden fırladı ama odanın ortasında durdu, titriyor. İsmail'i pataklayacağına emin, gücü kuvveti yerindedir. Hala üç kişiyi önüne katar, kaçırır. Pazıları demir gibi. Durmasının nedeni başka. Bir, acaba. Acaba it doğru mu görmüş, sarı kız dayısından haz mı ediyor? Gözünün önüne dün geceki ayılma sahnesi geldi. Gözlerini açınca dayı demiş ve nasıl sevgiyle atanın yüzüne bakmış, tatlı tatlı gülümsemişti. Aile içinde en sevdiğim sensin diye tekrar edip durmaz mı? Nereye gitse dayısını peşi sıra götürmüyor, hep kendisiyle gezip dolaşmıyor mu? Peki ama niçin sevsin? Aradıkları bende yok. Ayrıca 50'sini aşmış kendi halimde bir adamım. Deli saçması. İsmail keratasının kafasındaki fikir. Hoş, bunu da açıkça söylemedi. Böyle anlayan benim. Asıl çılgın bana derler. Oturdu. Bitkin halde nefes nefese. Belki de yüzü sapsarı. Kadın akla gelmeyene tutulur. Ne yaşa bakar ne başa demişti. Bu doğrudur. Ama yalnız kadınlar için mi? Erkek de aynı şeyleri yapar. Bir dergide okudukları, kendisinin bildiklerini, okuduklarını bilgin görüşüyle anlatıyordu. Bir takım cinsel bozukluklar arasında genç erkek ve kadınların kendilerinden çok yaşlılara gönül vermeleri de yer alıyor. Hatta bu aşklar bazen öbürlerinden de kuvvetli, dayanıklı olurmuş. Keşke o makaleyi daha dikkatli okusaydı. Göz gezdirmiş, bırakmıştı. Ne acayip kelimelerle doluydu. Hiçbiri aklında kalmamış. Ha, bir tanesini hatırlıyor. Anomali, hatırında kalışı da Anomalidis isminde bir komisyoncu tanımasından. Bir çareyi geçen yıl otomobil çiğnemişti. Ata Taksim'deki Rum Kilisesi'ne gitmiş, cenazesinde bulunmuştu. Rind adamdı. Birkaç defa beraber rakı içmişlerdi. İçince, Tiomorfo Korici, ama ne Korici diye hep güzel kızlardan konuşur, yutmuş lezzetine bayılmışçasına dilini damağında şaplatır, aynı zamanda baş parmağı ile orta parmağını birbirine vurur, tek bir şıkırtı çıkarırdı. Yetmişlikti Monsieur Anomalidis. Ata Efendi İsmail Bey lanetlisinin dokundurmalarına rağmen Ayşe'ne bu hali yakıştıramadı. Tahmin kendi lehine olmakla beraber kızı öylesine seviyordu ki sapasağlam ruhlu, tamamiyle normal, kusursuz görmek istiyordu. Halt etmişler dedi. Benim sarı kızım elmastır, pırlantadır. Rüştü'yü sevmemiş olabilir. Kanı kaynamamıştır. Zorla koynuna koyamayız ya. Pekala etmiş, delikanlıyı Mersin'e kadar yollamış. Babasına telgraf çekip teklifi kabul etme diye yazmıştır herhalde. Balta olmak isterse vallahi kalkar Ankara'ya kadar gider, İnönü'ye başvururum. Bizim mengenliği de görürüm. Müftü İsa Koca'nın oğludur. Güvenlik dairesinin en sözü geçenlerindenmiş. Daha olmazsa hemşeriler ne güne duruyor, bir gece çevirirler oğlanı, eşek sudan gelinceye kadar atarlar sopayı, aklını başına toplar. Böyle hiç de yapamayacağı şeyleri yapacakmışçasına öfkeli öfkeli düşünüp tasarladıktan sonra kendisi de durumun tuhaflığını anladı. Gene de o tasavvurlarla durulmuştu. Vaktinden önce kimseye haber vermeden çıktı. Yeni caminin saati karşısında bağırıyorlar. Taksim'e dolmuş! Bu usul yeni başlamıştı. Rağbet fazlaydı. Bir tanesinde güçlükle yer buldu. Az sonra apartmanın önündeydi. Adeti üzere pencerelere bakıyor. Hepsi aydınlık. Salonunkiler şıkır şıkır. Demek ki misafirler var. Kimler ola? Koridorda süslü önlüğü ve dantelli başlığı ile günnameye rastladı, sordu. Kız sanki kendisine de şeref payı çıkarıyormuşçasına azametle, ''Büyük bir adam'' dedi. ''Adını bilmiyorum. İlk defa geliyor.'' ''Faruk Senayi Bey olmasın?'' ''Evet o. Görünmeden baktı.''